Ayrım 36, sayfa 218. 2. C. Levi-Strauss'un çözümleme yönteminin temel paradigmaları. Halk bilimi çalışmalarında yapısalcılık kuramı doğrultusunda çalışanlardan ve daha doğru bir tabirle yapısalcılık kuramı içinde kendine has bir okul kurup geliştiren bir bilim adamı da Fransız halk bilimci Claude Levi-Strauss'tur. Akrabalığın Temel Yapıları adlı çalışmasında yakın akrabalarla cinsel ilişki yasaklanması kuralını çözümleyerek bunun bir toplumun var olabilmesi için temel şart niteliğindeki dışarıdan evlenme kuralının egzogami, tersine çevrilmiş, olumsuz bir biçimi olduğunu ortaya koyar. Bu aynı zamanda doğa kültür karşıtlığına da denk düşmektedir. Ona göre aile doğal bir ilişki biçimi değil, kültürel olarak belirlenen bir toplumsal bağıntıdır. Bir başka çalışmasında kendisine kadar ileri sürülmüş bazı kuralları sistemleştirerek bir toplumdaki kadın alışverişini sağlayan birkaç tipe indirir. Buna göre nasıl ekonomi kuralları mal ve hizmet dolaşımını, dil bilimsel kurallar da bildirim dolaşımını sağlıyorsa, bu kurallar bir de toplumdaki kadın dolaşımını sağlamaya yarar diyerek, toplumsal yaşamın çeşitli düzlemlerinde, yapısal dil biliminin dil yetisinde bulguladıklarıyla türdeş kurallar bulunduğunu ortaya koyar. Totemci sistem de bu türdeş anlatıma bir örnek olarak ele alınmıştır. A. Güngören'in 1993-10-17 tespitlerine göre Levi-Strauss'un anlayışında totemcilik ilkel toplulukların kendi aralarında aile sistemleri, evlenme kuralları, birbiriyle evlenen ya da evlenmeyen toplulukların ilişkileri gibi karşılıklılık ve bütünleyicilik bağıntılarını hayvan bitki türleriyle benzeştirerek düşünmelerinin bir işlevidir. Burada söz konusu olan oldukça karmaşık bir benzeştirim sürecidir. Doğadaki hayvan ve bitki türleri toplumsal yapıya benzer biçimde insan biçimlileştirilerek düşünülmekte, böylece bir ölçüde dönüştürülerek tasarlanan doğa yeniden toplumsal yapıya yansıtılmaktadır. Sonuç olarak totemci sistem de yansımanın yansımasından oluşur. İlkel topluluğun amaçladığı şey, karmaşık ve dile getirilmesi güç bağıntıların somut ve duyumsanabilir bir anlatıma ulaşmasıdır. Roland Barthes'a göre, Levi-Strauss, klan ve hayvanı değil, klanlar arası ve hayvanlar arası bağıntıları karşılaştırmayı önerir. Klan ve hayvan silinir, onların yerini gösteren ve gösterilen alır. Bu bağıntılardan birinin yapılanması diğerini anlamlandırır ve anlam bağıntısının kendisi de onu oluşturan somut toplulukta yansımasını bulur. Amaç evlenme kuralları, aile biçimleri, totem sistemleri, mitler gibi çeşitli görünümleri aşarak yabanıl düşünceye yani derin yapıya ulaşmaktır. Levi-Strauss'un yaban düşüncenin dolaysız ürünleri olarak kabul ettiği mitlerin incelenmesine yönelik olarak şu kuralları ileri sürer. A. Bir mit hiçbir zaman tek bir düzeyde yorumlanmamalıdır. Ayrıcalıklı açıklama diye bir şey olamaz, çünkü her mit birkaç açıklama düzeyinin bağıntıya getirilmesinden başka bir şey değildir. B. Bir mit tek başına değil, bütün olarak ele alındıklarında bir dönüşüm kümesi oluşturan başka mitlerle kurduğu bağıntı içinde yorumlanmalıdır. C. Bir mit kümesi kendi başlarına değil, 1. Başka mit kümeleri, 2. Geldikleri toplumun halk kültürü göz önüne alınarak yorumlanmalıdır. Burada açıkça olayların incelenmesinde görülebileceği gibi, yapı, veri olarak doğrudan gözlemlenebilen bir şey değil, halk bilimcinin modeller biçiminde bir kurgusudur. Yapı niteliği kazanabilmek için bir model şu dört koşulu yerine getirmek zorundadır. 1. Yapı bir sistem niteliği sunar. Bu nedenle herhangi bir öğesindeki değişiklik geri kalan bütün öğelerinde de değişikliklere yol açar. 2. Her model Her biri aynı diziden bir modelde karşılık bulan bir değişim kümesine bağlıdır. Böylece bu dönüşümlerin bütünü de bir model kümesi oluşturur. 3. Belirtilen bu özellikler öğelerden birinde bir değişiklik olduğu zaman modelin nasıl bir durum alacağını önceden kestirmemizi sağlar. 4. Model gözlemlenen bütün olguları kapsayacak biçimde kurulmuş olmalıdır. Claude Lévi-Strauss'a göre toplum çeşitli düzeylerde bir yapılar bütününü içerir. Bireyleri çeşitli yasalara göre düzenleyen aile sistemleri bu düzeylerden yalnızca biridir, toplumsal örgütlenme bir başkası, ekonomik katmanların farklılaşması da üçüncü düzeydir. Bu düzenleyici yapıların kendileri de düzenlenebilir. Bunun koşulu aralarındaki bağıntıları, birbirleri üstündeki senkronik, eş zamanlı etkileri ortaya koymaktır. Bu bağlamda Lévi-Strauss yaşantı düzeyi ile tasarım düzeyi arasında ayrım yapar. Aile yapıları, toplumsal örgütlenme ve benzeri yaşantı düzeyinin, mitler, din, ideoloji, tasarım düzeyinin kapsamına girerler. Bütün bunlara rağmen bir toplum yapılarının tümüne indirgenemez. Bunun tersinin düşünülmesi, bir toplumun yaşayan, devinen yanını göz ardı etmek olur. C. Lévi-Strauss'un mitlerle ilgili çalışmalarının en son halkasını Mitolojik adlı 4 ciltlik çalışması oluşturur. Bu yapısal dil bilimine denk bir uygulayışla mitlerin yapısal karşılaştırmalı çözümlemesidir. Lévi-Strauss derleyebildiği çok sayıda mitin bütün ögelerinin ve ögeler arası bağıntıların halk bilimsel ve ekolojik koşullarını inceleyip çözümlemesiyle oluşturduğu mitolojik bütünceyi kendi kendine yeterli anlam bilimsel bir evren olarak tanımlar. Bu kemiyet ve keyfiyeti itibariyle muhteşem mitleri çözümleme külliyatında takip edilen yöntemin öncülünü 1955 yılında Indiana Üniversitesi'nde düzenlenen mitle ilgili bir sempozyumda sunar. Sebeok 1955 ve belli başlı kavramları yine bu sempozyumda tartışılır. Lévi-Strauss geliştirdiği yapısal çözümleme modelini 1955 yılında yayınladığı Mitin Yapısal İncelenmesi The Structural Study of Myth adlı çalışmasıyla tanıtır. Mitolojik anlatılar için geliştirilmiş bir model olan bu çalışma, başta halk bilimciler olmak üzere sosyal ve beşeri bilimler alanında geniş bir ilgi uyandırır. Dil bilimin kuramsal çalışmalarından mülhem olarak, Lévi-Strauss çalışmasında mitolojik yorum için tamamen yeni bir yol önerir. Onun, ben insanların mitlerde nasıl düşündüğünü değil, insanın zihninde, onun bu gerçekten habersiz olmasına rağmen mitlerin nasıl çalıştığını göstermek iddiasındayım şeklindeki ifadesiyle açıkça anlatıldığı gibi ele alınmak istenilen mitlerin bildik veya alışılmış muhtevası değil onların oluşumlarının yapısıdır. Lévi-Strauss'un sistemi yukarıda da işaret edildiği gibi derin veya doğal yapıyı açığa çıkarmak için mitlerdeki öykülendirme öğelerini bölümlemeye ve yeniden düzenlenmeye dayanmaktadır. Dorsey'nin 1972A tespitlerine göre daha önceki okullar mitlerle kültürün basit karşılaştırmasından her zaman çıkarılacak sonuçlar bulmuşlardır. Mesela mitler kültürü ya yansıtmış ya da gerçeklerini çarpıtmıştır. Fakat mitlerin dünyanın her yanında neden bu kadar çok benzerlikler göstermektedirler sorusuna tatmin edici bir cevap bulamamışlardır. Lévi-Strauss'un bu soruya cevabı, insan aklının hatta vahşi insan aklının mantıksal yapısında bulunabileceği yönündedir. Ona göre Oidipus mitini, Kuzey Amerika Kızılderili mitlerini örnek olarak ele aldığımızda bunları ilişkiler demeti temeline dayayarak açıklayabiliriz. Bu yinelenen öykülendirme öğeleri, örneğin canavarların kahramanlar tarafından öldürülmesiyle betimlenen insanın yerli kökenini yatsıması gibi ortak düşünceler sergilemektedir. Çünkü Oedipus toprağın derinliklerinden kötü biçimlendirilmiş olarak doğmaktadır. Oedipus miti, insanın yerli olduğu kültürel inancıyla onun erkek ve kadından doğma olduğu yaşamdaki gerçeklik arasındaki karşıtlığı çözümlemeye çalışmaktadır. Her mitin değişkesi bu tür karşıt düşüncelere aracılık etmektedir. Dolandırıcının karşıtlıklarla dolu olan kişiliği ise bu yapıyla açıklanabilmektedir. Çünkü kendi gök ve yer, vahşi ve kültive, eril ve dişi, iyi ve kötü gibi aşırı uçlar arasında bulunmaktadır. 3. C. Levi Strauss'un yapısal çözümleme yönteminin işleyişi. Daha önce de işaret edildiği gibi Levi Strauss'un sistemi, doğal yapıyı açığa çıkarmak için mitlerdeki öykülendirme öğelerini bölümlemeye ve yeniden düzenlemeye dayanmaktadır. Fakat Propp'un sistemi öykünün gidişini izlemektedir. Bunlar daha önce de vurgulandığı gibi iki temel yapısal çözümleme türleridir. Dundas, 1978, bu iki yapısal çözümleme türünden mitin altında yatan diziyi ya da kavramsal çerçeveyi incelemeyi amaçlayan Levi Strauss'un çözümleme yöntemini kavramlara yönelik dizisel, paradigmatik olarak nitelendirirken, söz gelişi bir öykünün anlam yönünden söz dizimini, sintaks, inceleyen Propp'un çözümleme yöntemini dizimsel, sintagmatik olarak terimlendirmektedir. Levi Strauss, mitsel düşüncenin daima karşıtlıkların farkında olarak onların geliştirici aracılığıyla çalıştığını ileri sürer. O, tıpkı Chomsky'nin dil biliminde önerdiği derin yapının, deep structure, bir benzeri sayılabilecek olan mitlerin derin yapısının peşindedir. Bu nedenle Propp'un araştırdığı yapıyı kendi çalışması açısından önemsemez. Bundan dolayı da Dundas'ın 1978-190 ifadesiyle Levi Strauss, mitlerin yapısal kompozisyonunu araştırmaktan çok mitlerde tanımlanan dünyanın yapısal çözümlemesini yapmaya çalışmaktadır. Levi Strauss, süreksizliklerin yapısal kalıbını ortaya koymaya çalışmakta ve özellikle de mitlerde yer alan unsurların alçak yüksek, gece gündüz, erkek dişi gibi zıt anlamlarıyla beraber oluşturdukları yapıyı ileri sürdüğü paradigmaya göre yeniden düzenlemektedir. Bu paradigmanın mantıki formülasyonu A, B, B, C şeklinde yapılır. Buna göre A, B'dir, B, C'dir. Formülün ifade ettiği şekilde çeşitli folklor metinlerinden seçilen parçalar arasında kurulan denklikler, arabulucu, mediator, kavramlar etrafında yorumlanılarak anlatılarda ifade edilen derin yapı ortaya konulmuş olur. Levi Strauss'un halk bilimi çalışmalarındaki en önemli takipçileri arasında Köngas ve Maranda ikilisi yer alır. Onlar Strauss'un arabulucu, mediator kavramının kapsamını genişletip, 1. Başarısız arabulucu, 2. Başarılı arabulucu, 3. Hükümsüz kılıcı ve iç baskısal arabulucu ve 4. Başarılı ve denklik sağlayan iç baskısal arabulucu gibi 4 alt tipe ayırırlar. Mit ve diğer folklor türlerinden büyük ölçüde keyfi olarak izole edilmiş çeşitli elementler arasında kurulan mantıki bir ilişkiye dayalı olarak parçalarından tasviri bir ifade çıkarılmaktadır. Woe 1966-161. B. Woe 1966, Levi Strauss'un çözümleme modelinin uygulandığı bir efsaneyi şu şekilde aktarmaktadır. Fakir bir kadın ineğini kaybeder ve insan kılığında bir şeytan ona, eğer kemeri altındakini 15 yıl sonra verirse ineğini bulmaya söz verir. Kadın kemerinde sadece ahırının anahtarı olduğunu düşünerek vereceğine söz verir ve bir anda ineğini bulur. Ve o zaman hamile olduğunu ve şeytana doğmamış çocuğunu vermeye söz verdiğini fark eder. Çocuk 15 yaşına gelince kadın papazı duruma bir çare bulmak üzere yardım için çağırır. Papazın yardımıyla çocuk ve şeytan birbirlerini sınarlar. Başarısız bir hamleden sonra şeytan çocuk üzerindeki gücünü tamamen kaybeder. Levi Strauss'un modelini uygulayan Köngas ve Maranda'ya göre bu anlatıdaki arabulucu, mediator, papazdır ve Tanrı'nın gücünü temsil etmektedir. Bundan hareketle formülizasyon şu şekildedir. A eşittir şeytanın gücü, B eşittir Tanrı'nın gücü, papaz tarafından temsil edilmektedir. Bu ikili çıkarımın yorumlanışı ise X eşittir dünya hayatı, sonlu, Y eşittir sonsuz, ebedi hayattır. Bunun matematiksel ifadesi ise F X parantez A parantez 2 nokta F Y parantez B parantez F X parantez B parantez 2 nokta 2 nokta F X parantez B parantez 2 nokta FA eksi 1 parantez Y parantez şeklinde formüle edilmekte ve yapısal olarak da yukarıdaki metnin derin anlamı olarak şeytanın gücü insanın dünyadaki yaşamına yardım eder ve Tanrı sadece sonsuz ve ebedi hayat için işe yarar. Fakat eğer insan Tanrı'nın dünya hayatı içinde yardım ettiğini anlarsa şeytanın gücü inkar edilir ve sonsuz ebedi hayat elde edilir. Köngas, 1962, sonucuna varılmaktadır. 4. C. Levi Strauss'un çözümleme yönteminin tenkit edilen yönleri. Levi Strauss, bir bakıma kuramının manifestosu sayılan 1955 yılındaki çalışmasında ileri sürdüğü pek çok görüşünü, daha sonraki çalışmalarında bir yandan bazılarını değiştirirken, diğer yandan da bazılarını da, Drobin 1969 geliştirir. Ancak ileri sürdüğü model halk bilimi çalışmalarında 1960'lı ve 1970'li yıllarda popülaritesini hızla kaybeder ve eleştirilmeye başlanılır. Teorisine yöneltilen eleştirilerden birisi adeta Jung'un kolektif şuuraltı teorisini çağrıştıracak şekilde folklor unsurlarının oluşum ve yayılmalarında insan unsurunu tamamen mekanik bir aktarıcıya, Dandes 1978, indirgemesidir. Dahası folklorun tabiatına aykırı olarak onun oluşup aktarılması sürecinde bireysel yaratıcılığı tamamen reddetmelidir. Ayrıca önceleri büyük bir heyecan uyandıran bütün folklor türlerinin evrensel olarak bir yapıya sahip olması veya universalizm iddiasının ne kadar gerçek olduğu, kültürlere özel türler söz konusu olduğu zaman kesintiye uğramaktadır. Bu husus yapısal kuramlar içinde yapısal bakımdan oikotiyotiplerin incelenişinin söz konusu edilmesine yol açmıştır. Dandes 1978. Öte yandan halkı, folk, göz önünde bulundurmaksızın, folkless, halksız bir kuram ve yöntem olarak bilgi, lore ve dolayısıyla metin, tekst üzerinde yoğunlaşılması da, diğer metin merkezli halk bilimi kuramlarının tamamına olduğu gibi, Levi Strauss ekolü yapısalcılığa da getirilen eleştirilerin başlıcalarından birisidir. Buna göre tarihi coğrafi fin metoduyla çalışan ve bir diğer adlandırmayla karşılaştırmalı halk bilimciler olarak da bilinenlerin yaptığı arşivlenmiş veya derlenmiş, metinleştirilmiş ölü malzeme üzerinde, onların çoklukla olduğu gibi diyelim ki masalların alt tiplerini belirlemeye, veya bir masalın yayılış yönünü belirlemeye yönelik olarak çalıştıkları, metinleştirilmiş aynı ölü malzeme üzerinde, bu defa da ister propist, ister leviist olsun, yapısalcılar tarafından yapısal çözümleme yöntemleri uygulanmasından başka hiçbir farklılık yoktu. Söz konusu metinler karşılaştırmacı halk bilimcilerce de onları üreten, tüketen ve aktaran insanlar ve onların bu anlatıları, anlatım veya aktarım süreçleri ve bu süreçlerin kendine has şartları dikkate alınmadan çalışılmıştı. Yapısalcı halk bilimcilerce de aynı şekilde metinlerin anlatıldığı, dinlenildiği bağlamlarda kontekst, her iki okula mensup halk bilimcilerce de dikkate alınmamıştı. İki kuram arasında tespit edilen başka benzerlikler arasında her ikisinin de benzerlikleri tanımlayıp farklılıkların altını çizmekte, Dandes 1978-187, olması da yer almaktadır. Bu eksikliklerin fark edilmesi, performans teoriyi ortaya çıkaracak olan zemini hazırlamıştır.